Şah ve Sultan, İskender Pala, 31. ayrım. 29. Hasan Can. Geçmek için seyli eşkimden hayalim askeri, bir direkli iki gözlü köprüdür kaşım benim. Selimi. Bu bab, Taçlı Hatun hasret çekerken Sultan Selim'in Mısır'ı aldığı ve hilafetin sahibi olduğu beyanındadır. Mayıs 1517. Hasan Can söze girdi, bakalım ne soyladı. Tebriz'de Kemalettin Erdebil'in tekkesinde babamın güzel sesiyle ilahiler ve kasideler okuduğu zaviyeden ayrılalı 4 yıl oluyor. Sultanın sarayında ve İstanbul'un zarif muhitlerinde geçen lezzetli günler hayatıma yeni bir ufuk kattı. Şah'ın baş şehri Tebriz'de bir sünni olarak yaşamanın korkulu günlerinden sonra, İstanbul'daki sanat ve şiirle dolu bedi hayat ruhuma yepyeni renklerle sayısız desenler dokudu. Dördü küffar dillerinden olmak üzere 7 lisan biliyor olmam, sultana bu dillerde yazılmış kitaplar ve bilhassa Hristiyan devletlerinin tarihini okumam, aramızda tarifsiz bir yakınlık başlattı. Babamın abartarak söylediğine göre sultanım efendim, sesinin bütün şefkatiyle, Hasan Can dediği zaman içimin bütün şevk ve iştiyakıyla öyle bir beli hünkârım değişim varmış ki babama henüz bu derece içten davranmamışım. Elbette babam yanılıyor ama sultanı da babam gibi seviyorum. Zaten o da bana sıradan biriymişim gibi davranmıyor. Zihnimden geçenleri herkesten saklasa bile benden saklamıyor. Mesela vezirleri hakkında bütün fikirlerini biliyorum. Kıskandığım tek kişi sultanın Çaldıran'da yitirdiği musahibi Can Hüseyin. Onu bir türlü unutamıyor. Sultan her bakımdan mükemmel bir insan. Kendisini en son Kahire Camii Kebiri'nde minbere çıkan hatibin elindeki kılıcı göğüs hizasında tutarak Hakimül Harameyn Sultan, İbnis Sultan, İbnis Sultan, Es Sultan Selim bin Bayezid Han diye adına hutbe okuduğu vakit tevazu ile ağladığını ve ünvanına tıpkı Halep'te yaptığı gibi Hadimül Harameyn olarak tahsih ettiği vakit tekrar hayran oldum. 2 ay kadar önceydi, camiyi dolduran bütün gaziler ağlamaya başlamış, cuma namazı gözyaşları içinde kılınmıştı. Askerin ağlaması bir Türk hükümdarının adının Hakimül Harameyn ünvanıyla anılmasından değil, çekilen bin bir meşakkatten sonra kazanılan zaferin sevincindendi. Üstelik bunlardan bazıları Çaldıran'da Şah'ın ordusuyla da savaşan sultanın emektar kullarıydı. Ve Mısır yurdunda Tomanbay'ın 450 bin kişilik ordusu karşısında hiç yılmadan ateşe atılan pervaneler gibi ölüme atılıp zafer kazanmışlardı. O gece fethin hatırına Kahire caddelerinde çera resmi düzenlenmiş, askerler sabaha kadar eğlenerek sultanın halifeliği ülkesine kazandırmasını kutlamışlardı. Artık önünde kimse duramazdı. Yürü Sultan Selim, devran senindir alkışları sabahlara kadar şehri uyanık tuttu. Mısır seferinin çok meşakkatli başladığını çekinmeden söyleyebilirim. Sultanın yanında musahip olarak ilk seferimde yürüdük, yürüdük, yürüdük. Akşehir, Kayseri'ye, Malatya'ya, Aydıntap, Çaldıran Cengi ile aynı mevsimde Davut Peygamber'in kabrinin bulunduğu Mercidabık sahrasında Memlük Sultanı Kansu Gavri ile kumandanları kara yere kırıldılar. Sonra tekrar yürüdük yürüdük. Ashab kabirlerini ziyaret ede ede her konakta hatimler okuna okuna. Şam'da geçen günlerimiz hayatımızda önemli değişiklikler yaptı. Sultanın kaldığı Konak Emeviye Camii'nin kıble cihetinde Hazreti İsa'nın ahir zamanda ineceğine inanılan meydana bakıyordu. Burada 3 hafta kadar kalınacaktı. Ama öyle olmadı. Hazırlıklar mı uzadı yoksa sultan mı erken ayrılmak istemedi? Bilemedim. Tam 8 hafta kalındı. Kapı Kethüdası konağın hizmetlerini görsün diye bir cariye tahsis etmişti. Bu cariye her akşam sultanın yatağını serer, başucuna su testisi ve bardak koyar. Havlusunu, ibriğini, leğenini yerli yerine bırakır. Sabah da bunları değiştirir, temizler, odanın hizmetini yürütürdü. Meğer bir gün cariye geç kalmış yahut sultan odasını erken teşrif etmiş. Göz göze gelmişler. Bakışları kısa bir müddet ipek giysiden esen sabah rüzgarı misali birbirinin göz bebeklerinden süzülüp geçmiş. Sonra kız telaşa kapılmış ve berrak sular kadar temiz yüzünü hemen yere indirmiş. Sultanın bakışlarından etkilenmiş elbette. Sonraki gün, daha sonraki gün, daha sonraki gün derken cariyecik dayanamamış bir gün sultanın yatağı üzerine bir not bırakmış. Derdi olan neylesin? Sultan akşam odasına gelip de yatağın üzerinde küçük kağıt parçasını bulunca durumu anlamış, karşılaştıkları günü hatırlamış ve gülümseyerek kağıdın arkasına bir cevap yazıp aynı yere bırakmış. Durmasın, söylesin. Zavallı cariyecik ertesi gün odaya girince önce kağıdı aramış, bakmış ki bıraktığı yerde duruyor. Yüreği duracak gibi olmuş. Sultanın cevabını okuyunca da cesareti iyiden iyiye artmış. Kağıdı çevirip kendi ilk cümlesinin altına bir soru daha ilave etmiş. Korkuyorsa neylesin? Akşam sultan cevabı yine yazmış. Hiç korkmasın, söylesin. Sabah bu cevabı okuyan cariye artık kararını vermiş, akşam olunca aşkını sultana söyleyecekmiş. İçinden de ne olacaksa olsun artık demekteymiş. Temizliğini bitirdiği halde gitmeyip beklemiş. Sultan geldiğinde cariyeyi utandırmamak için başını yere eğmiş. Ve buyurunuz, sizi dinliyorum deyivermiş. Mahcup kız bütün cesaretini toplamaya çalışmış ama nafile. Dizleri titremekte, ayaklarının dermanı kesilmekteymiş. Titreyen ellerini gizlemek için ellerini dirseklerinden tutup kollarını kavuşturmuş. O kadar ki kolları titreyen ellerini titremesin diye tutmaktan kas katı kesilmiş. O sırada sultan yüzüne bakmış, kız utanmış. Kalbinin yerinden fırlayacağını sanmaktaymış, dili dolaşmış. Bütün cesaretini toplayıp kekelemeye başlamış. Efendim, cariyeniz size... Eski bir kitapta yazılıdır. Mecnun'un kabilesi bir araya gelmiş ve Leyla'nın obasına haber göndermişler. Bu delikanlı aşktan helak olacak. Azıcık merhamet gösterseniz de bir kere olsun Leyla'yı görmesine izin verseniz ne ziyanı olur? Leyla'nın obasından cevap gelmiş. Onun Leyla'yı görmesini engellememiz Leyla için değil onun içindir. Zira o Leyla'yı görmeye dayanamaz diye korkuyoruz. Bunun üzerine Mecnun'u getirmişler. Daha Leyla'nın kapısını araladıkları vakit Mecnun, Leyla'nın gölgesini görmüş ve yere yığılıvermiş. Zavallı cariyecik de işte bu hale girmiş olmalı ki sultanın huzurunda cümlesinin sonunu getiremeden yığılıp kalmış. Sultan bir kalbe sığmayacak kadar büyük olan bir aşkın yere düşmesine elbette razı olmamış. Cansız bedenini yakalayıp kucağına almış. Başını dizlerine koymuş. Kızın serpuşunu çıkarıp kapkara saçlarını önüne yaymış. Donuk gözleri artık tam da gözlerine bakmaktaymış. Öylece karanlık iyice çökesiye kadar göz göze bakışmışlar. Kız öte alemden, sultan bu alemden. Ben o akşam kitap okumak üzere sultanımın odasına girdiğimde yanaklarının ıslak olduğunu hissettim. O anda hiçbir şey sormadım. Nasıl olsa sonra anlatırdı. Kapısında beni görünce elleriyle nazikçe cariyenin gözlerini kapattı. O anda ağzımın tadı yılan zehrine döndü. Ertesi gün cenazenin defni sırasında sultanın gözlerinden yaşlar süzüldüğünü gördüğümde zehir ciğerime indi. Ağlamak üzereydim ki bana Taçlı Hatun İstanbul'da, şimdi nasıldır acaba diye sordu. Taçlı'ya gizlice yardım yaptırdığını, onu hissettirmeden korumaları için adamlar görevlendirdiğini biliyordum. Cariyenin cenazesinde Taçlı Hatun'u düşünmesine bir anlam veremedim. Sözlerine devamla Taçlı'nın çocukken sevdiği Ömer diye birisinden bahsetti. Bu konuda araştırma yaptırdığını anladım. Meğer Şah onu Ömer'den ayırmışmış. Benden o Ömer'i gizlice aratmamı ve eğer buldurabilirsem İstanbul'a getirtilmesini sağlamamı ferman buyurdu. Hatta eğer evliyse ailesi mağdur edilmeden boşandırılıp getirilsin demeyi de ihmal etmedi. O sırada bir mektup yazıp bütün bu olanları Taçlı Hatun'a arz etmek geçti içimden. Sonra vazgeçtim. Acaba Sultan Taçlı'ya içini dökmek, onu sık sık andığını kendisine bildirmek ister miydi? Acaba böyle bir şeyi Taçlı ister miydi? Bu yolda yazılacak bir mektubun Taçlı'nın değil de Şah İsmail'in eline geçmesi ihtimali, tarihe bu yolda bir gölge düşürür yahut da mektupta anlatılacaklar, sultan ile Taçlı arasında bir alaka olduğu vehmini uyandırır mıydı? sultanın taçlıya ilgi duyduğuna dair bir dedikodunun dile düşmesi halinde devlet düzeninin sarsılma ihtimali beni korkuttu. Düşündüğüm tehlikeli işten derhal döndüm. Ertesi gün Ömer'i aratmak için 3 kişiyi görevlendirdim. En geç 1 yıl içinde bu işi sonuçlandırmalarını ve Sultan İstanbul'a vardığında ya Ömer'in veya öldüğü haberinin orada bekliyor olması gerektiğini tembih ettim. Kendi kendime de karar verdim. Ömer'i bulsam da bulmasam da sultanın bu kararını Taçlı Hatun'a bir yol ile bildireceğim. Birkaç gün sonra sultan bana ordunun para sıkıntısından bahsetti. Bu dert ile çaresizlik içindeydi. O akşam ünlü alim Şeyh Muhiddin Arabi'nin kitaplarından okuduk. Sultan onun kabrine gidip ruhu için dua etmek istedi. Şam halkı şeyhin kabrini bilmiyorlardı. 2 gün bu konu araştırıldı ve tellallar bilenin ödüllendirileceğini halka duyurdu. Kimse çıkmadı. Yalnızca dağda koyun otlatan bir çoban geldi. Efendim, Kasyun Dağı'nın yamacında bir yer biliyorum. Oradan ne koyunların birisi bir ot yer, ne de orada bir hayvan basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince kurur gider. Zannım o ki aradığınız yer orasıdır. Çobanın tahmini doğru çıktı. Kazılan yerde Şeyh-i Ekber'in cesedi hiç çürümeden durmaktaydı. Sultan onun için bir türbe yaptırdı ve defin işlemini bizzat kendisi takip etti. Defin bitince Şam halkının şeyh hakkında bildiklerini öğrenmek istedi. İleri gelenlerden bazı alimleri ve gün görmüş kişileri huzuruna çağırdı. Onlar da kendilerine intikal eden bir rivayeti sanki ağız birliği etmişçesine anlattılar. Meğer vakti zamanında şeyh, Şam halkının maddeye düşkünlüğünden yakınarak onlara nasihat etmiş. Sonunda da ses tonunu yükseltip ayağını yere vura vura, ''Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır.'' diye haykırmış. Halk bu söz ile kendi inançlarına hakaret edildiğini, kendilerinin Allah'a taptıklarını, şeyhin bu sözüyle küfre girdiğini iddia ederek kadılara şikayet etmişler ve onlar da şeyhin cezalandırılmasına hükmetmişler. Şeyhin haksız yere eza cefa çekmesine gönlü razı olmayan dostlarından biri Muhiddin'e gelip, ''Neden sözünden dönmüyorsun, neden sır gibi davranıyorsun?'' diye sorunca da, o acı bir tebessüm ile, ''İzâ dahâlessin, ilâşşın zahire sırrî.'' demiş. Sultan bunu duyunca çok şaşırdı. Bu söz, ''Sin şına girince sırrım anlaşılır.'' demeye geliyordu. Sultan bu sefer şeyhin bu sözü tam olarak nerede söylediğini araştırttı. Aradan 300 yıla yakın zaman geçmiş, yalnızca bir kişi yeri tahminen bilebildi. Sultan bizzat oraya kadar gitti, yüksekçe bir tepe olduğu görüldü. Sultan tepeyi kazmalarını emretti. Çok geçmeden kazılan yerden bir küp altın çıktı, sonra sultan şöyle söyledi. Peygamberimiz zamanın küfür meclislerine binaen, dinimiz paranız, kıbleniz kadınlarınız buyurmadı mı? Muhiddin Arabi de buna dayanarak, taptığınız ayağımın altında demekle benim ayağımın altında altın var demek istemiş. Ama o zaman bunu kimse anlamamış ve Şeyh-i Ekber'i haksız yere idam etmişler. Şam halkı günlerce bu hadiseyi konuştu ve sultanın kerametine bir kez daha inandılar. Çünkü Sin, Selim adının ilk harfi, Şın da Şam isminin ilk harfiydi. Sin'in Şın'a girmesi gerçekleşmişti. Halk bu keramette büyük bir uğur telakki edip sultan ve ordusuna hizmet için canla başla yarıştılar. Şeyhin altınlarını akçeye tahvil ettiler. Böylece ordunun parası bulundu ve kararlaştırılandan 3 gün önce yola çıktık. Kış yaklaşmıştı ama önümüz çöl idi. Gazze istikametinde gidilecekti. Sina çölü kelimenin tam manasıyla bir bela sayılırdı. Yer sarı, gök sarı. Güneş kışa rağmen bir sini kadar iri. Hava zerre zerre toz yüklü. Kum tepecikleri durmadan yer değiştirdiği için yol bulmak, kılavuzluk edecek işaretleri takip etmek, müşkülden de müşkül. Bir tek vaha bile olmayan çölde konaklasan dert, yürüsen dert. Sıcak kum gündüzleri insan bedenini kuşatır ama tekin bulunmak gerekir. Çünkü o sıcaklığın hemen altında yılanlar, çıyanlar, akrepler pusuda bekleşmektedirler. Geceleri bir fırtına başlar. Kum gözlerinize, ağzınıza, kulaklarınıza, burunlarınıza dolar. Her konaklamada eşyaların içi akrepler ve sürüngenlerle şenlenir. Yürürken kum ayakların altında hareket eder ve kayganlaşır. Böyle bir çölde taşınacak toplar, çadırlar, hasırlar, silahlar, eşyalar, kazanlar, kepçeler ise ağırlığınca yerinden kımıldamaz olur. Bir gün, iki gün, üç gün, ayrıca çöl ıssız ve tehlikeli. Çeteler halinde orduyu uzaktan takip eden çöl bedevileri ayrı bir dert. Bu vahşi adamlar çölü avuçları gibi bildiklerinden geceleri hırsızlığa veya talana girişirler. Askere asla yaklaşmazlar ama orduyu kurtlar gibi uzaktan takip edip fırsat kollarlar. Asker bu bedevilerden adam akıllı tedirgin, geceleri uykular bölünür. Yürümek çölün sonunu getirmiyor ve susuzluk en büyük tehlike olarak devamlı bizi takip ediyordu. Ne zaman mataralar boşalsa asker homurdanmaya başlıyor, şikayetler ayyuka çıkıyordu. Su sıkıntısı yine had safhadaydı ve aşçılar, zahireciler, kilerciler ve tabii gıda malzemeleri özel muhafızlar tarafından korunmaya başlanmıştı. Akşam olduğunda gökte ince bir hilal ile sonsuzluğun içinde göz kırpan silik yıldızlar üstümüzü örttü. Yemekten sonra günlerdir yürümekten yorulan asker derin uykulara dalıp tam bir istirahata çekilmişti. Gecenin ilerleyen zamanlarında bir gürültüyle hepimiz uyandık. Ben Sultan Otağı'nın eşiğinde konaklıyordum. Dışarıda öyle bir hayhuy vardı ki telaşlanmamak imkansızdı. Sultan kılıcına davranmış bağırdı. "Eyvah Hasan Can, baskın yedik." İlk aklıma gelen şey çöl bedevileriydi. Toman Bay'ın askerlerinin birleşip gece baskını düzenledikleriydi. Ne de olsa çölü bizden iyi biliyorlardı ve rehberleri de bizim rehberlerden mahir olmalıydılar. Sultan zırhını ve kaftanını bile giymeye ihtiyaç duymaksızın, beyaz gece gömleğiyle dal kılıç dışarı fırladığında ben de arkasından atıldım elbette. Ne var ki duyduğumuz homurtular insan sesine benzemiyordu. O sırada yarı at büyüklüğünde bir karaltı üstümüze atladı. Ben yere yıkıldım. Kolum bıçakla çizilmiş gibi birkaç yerinden kanıyordu. Sultan üzerimdeki karaltıyı ensesinden yakaladı. Sonra başını kumlara vurmaya başladı. Bir ata biner gibi canavarın sırtına binmiş, yelelerinden tutup başını kumlarda eziyordu. Kaç dakika böyle şiddetle aynı şekilde kolunun inip kalktığını hatırlamıyorum. Hayatımı kurtarmıştı. Ama arkadan başka canavarlar geldi. Bu sırada yeniçeriler ve sipahiler sultanın mücadelesini görünce üzerlerine gelen canavarların mağlup edilebilir cinsten olduğuna kanaat getirip birer ikişer işbirliğiyle onları saf dışı etmeye başladılar. 2 saat sonra sessizlik sağlanmış, son tehlikede yere serilmişti. Artık hiç kimsenin yeniden uyuyacağı veya dinlenmeye ağzını alacağı yoktu. Ordu topluca teyemmüm abdesti alıp sabah namazı kıldı. Güzel sesli hafızlar aşırlar okudular. Gün ışırken köslere vuruldu ve yolculuk yeniden başladı. Kumlarda bizden geriye 100 civarında leş kalmıştı. 100 aslan leşi. Aslanın adını Kelile ve Dinme hikayelerinde duyan ama cismini ilk defa gören yeniçerilerden bazıları aslanların dişlerini çıkarıp hatıra olarak saklamak istemişler. Bu yüzden aslan denen canavarların başlarını parçalamışlardı. Ürkütücü bir manzaraydı. Ben de o zamana kadar hiç aslan görmemiştim. Tebriz'de ve Anadolu'da aslan yoktu. İstanbul'da da. Çok dehşetli hayvanlar imiş. Beydaba Nam Hintli onlara dağların hükümdarı derken haklıymış meğer. Rehberimizin söylediğine göre çölde kıtlık, açlık ve susuzluk olmadıkça kervanlara veya ordulara saldırmaz. Ordulara saldırmaz ve bu kadar büyük sürüler halinde gezmezlermiş. Bu söylenti askerin moralini iyiden iyiye bozdu. Öte yandan sultan askerin gözünde bir kez daha büyüdü. Yelelerinden tutup başını yere çalarak öldürdüğü aslanın cesametini görenler, kimin emrinde savaşçı olduklarına bir kere daha şükrettiler, bir kere daha sultana alkışlar okudular. Ordu şairleri ertesi gün sultanın kahramanlığını anlatan koçaklamalar, kasideler yazdılar, türküler çığırdılar. Sultan bu türküleri dinlerken atının sırtında bana bir kıta mırıldandı. 31. ayrımın sonu sayfa 327, devamı 32. ayrımda.